Ayrım 12.
Küçük kent evlilik dışı ilişkileri hiç de hoş karşılamamaktadır. Ya da başka bir deyimle bu tür ilişkiler için büyük bir ustalık ve cesaret sahibi olmak gerekmektedir ki Madame Christine bu niteliklere pek de sahip değildir. Öğrenciyle karşılaşması onun başını çok daha fazla döndürmeye yaradı. Öğrenci küçük kente annesinin yanında tatilini geçirmeye gelmişti. Dükkanda kasanın başında durmakta olan Madame Christine'e iki kez uzun uzun bakmıştı. Üçüncü karşılaşmalarında onu baştan çıkarmak istercesine konuştu. Davranışında öylesine sevimli bir çekingenlik vardı ki kasapla tamirciye alışmış olan genç kadın direnemedi. Evlendiğinden beri 10 yılı geçiyordu, kocasından başka bir erkeğe dokunmaya cesaret edemiyordu. Sadece kapısı kilitli garajda güvenlik içinde olduğu zaman parçalanmış otomobiller ve eski lastikler arasındaki buluşmalar dışında tabii ve işte birden kendisini açık havada meraklı gözlerden kaçınmaksızın bir aşk randevusuna gidecek kadar yürekli buluyordu. İstedikleri kadar gezinmek için en ıssız, can sıkıcı bir karşılaşma olasılığı en az yerler seçsinler. Madame Christine'in yüreği gümbür gümbür atıyordu ve içi güçlü bir korkuyla doluyordu. Ama tehlike karşısında ne kadar cesaretliyse öğrencinin yanında o kadar çekingendi. Pek ileri gitmiyorlardı. Öğrencisinin bütün elde edebildiği kısa kucaklaşmalar ve dostça öpücüklerdi. Birkaç kez kadın kollarının arasından kaçmıştı. Onu okşamaya başlayınca da bacaklarını sıkı sıkı kapatıyordu. Öğrenciyi istemediğinden değildi bu. Daha baştan onun o yumuşak çekingenliğine hayran olmuştu ve bunu korumak istiyordu. Bir adamın kendisine yaşam hakkındaki düşüncelerini açıklaması, şairlerin ve filozofların adlarını sayması o ana kadar Madame Christine'in hiç başına gelmemişti. Öğrenci bu zavallı genç başka şeylerden söz etmesini bilmiyordu. Baştan çıkarıcılık işinde konuşmasının sınırları çok dardı. Karşısındakilerin toplumsal durumlarını kendisine uydurmayı beceremiyordu. Kaldı ki bu konuda kendisini suçlamaya bir neden de görmediği düşünülebilirdi. Çünkü filozoflardan yaptığı alıntılar bu basit kasap karısı üstünde fakültedeki kız arkadaşlarından daha etkili oluyordu. Ancak bir şeyin farkında değildi. Bir filozoftan yürütülen etkili bir tümce, kasabın karısının ruhunu büyüleyebilirdi ama kendi bedeniyle kadının bedeni arasında bir engel gibi de dikilmekteydi. Çünkü Madame Christine bedenini öğrenciye teslim ederse ilişkilerini kasapla ya da tamirciyle olan ilişkileri düzeyine indirmiş olacağını, bir daha Schopenhauer'dan söz edildiğini hiç işitmeyeceğini kuruyordu bulanık bir biçimde. Öğrencinin önünde o zamana kadar bilmediği bir rahatsızlık duyuyordu. Kasapla ve tamirciyle her şey üzerinde ve her zaman çabucak ve neşeyle anlaşabiliyorlardı. Örneğin her ikisiyle de çok dikkatli davranmaları konusunda anlaşmışlardı. Çünkü doğumundan sonra doktor ona ikinci bir kez gebe kalmaması gerektiğini, yoksa sağlığını hatta yaşamını tehlikeye atmış olacağını söylemişti. Olay oldukça eski bir zamanda geçiyordu ve kürtaj şiddetle yasaklanmış olduğu gibi kadınların kendi doğurganlıklarını sınırlandıracak hiçbir olanakları da yoktu. Kasap da tamirci de Christine'in kaygılarını çok iyi anlıyorlardı ve kadın içine girmelerine izin vermeden önce son derecede doğal bir keyiflikle onlardan istediği bütün önlemleri alıp almadıklarını gözden geçiriyordu. Ama kendisiyle buluşmak için Schopenhauer ile sohbet etmekte olduğu bulutlardan inip gelen meleğinden de aynı şeyleri istemek düşüncesi karşısında gerekli sözcükleri bulamayacağını hissediyordu. Bir sonuç çıkarmam gerekirse Madame Christine'in aşk konusundaki çekingenliği iki nedenle açıklanabilir. Öğrenciyi olabildiğince uzun bir süre duygulu bir çekingenliğin büyülü ülkesi içinde tutabilmek ve olabildiğince uzun süre kanısınca kaçınılmaz olan fiziksel aşkın bayağı önlemleri ve zorunluluklarının uyandıracağı iğrenme duygusundan uzak tutmak. Ne var ki bütün inceliğine karşın öğrenci kalın kafalıydı. Madame Christine istediği kadar butlarını sımsıkı kapatsın, oğlan onu kalçalarından sımsıkı kavruyordu ve bu temas gösteriyordu ki Schopenhauer'dan alıntılar okuyan adam, hoşuna giden bu bedenden vazgeçme niyetinde değildir. Üstelik tatil bitmek üzereydi ve aşıklar bütün bir yıl birbirlerini görmemenin ikisi için de güç olacağını fark etmişlerdi. Madame Christie'nin öğrenciyi görmeye gitmek için bir bahane bulması gerekiyordu. Bu ziyaretin ne anlamı geleceğini ikisi de biliyordu. Öğrenci Prag'da bir tavan arasında oturuyordu ve Madame Christie bu işi başka yerde bitiremezdi. Litost nedir? Litost başka dillere çevrilmesi olanaksız Çekçe bir sözcüktür. Adam akıllı açılmış bir akordeon gibi sonsuz bir duyguyu, başka birçok duyguların bileşimi olan bir duyguyu anlatır. Hüzün, acıma, pişmanlık ve özlem. Sözcüğün ilk hecesi terk edilmiş bir köpeğin sızlanmasını duyuracak biçimde uzun ve güçlü bir biçimde vurgulanır. Bununla birlikte bazı hallerde litos sözcüğü tam tersine çok sınırlı, özel, belirli ve ince bir anlam taşır. Bir bıçağın keskin yanı gibi. Bu sözcük olmadan insan ruhunun anlaşabileceğini düşünmekte güçlük çekmeme karşın bu anlamda da bu sözcüğün öbür dillerdeki benzerini boşuna arıyorum. Bir örnek vereceğim. Öğrenci bir kız arkadaşıyla ırmakta yüzmektedir. Genç kız sporcudur, öbürü ise çok kötü yüzmektedir. Suyun altında soluk almayı bilmemekte, ağır ağır yüzmekte, başını sinirli bir biçimde suyun üstünde havaya kaldırmaktadır. Genç kız oğlana fena halde aşıktır ve bu yüzden onun gibi ağır ağır yüzecek inceliği göstermektedir. Ancak yüzmeleri sona ermek üzereyken bir an sporcu içgüdüsüne boyun eğer ve hızlı kulaçlarla ırmağın öbür kıyısına doğru yönelir. Öğrenci daha hızlı yüzmek için çaba harcar ama su yutar. Kendisini küçük düşmüş, fizik güçsüzlüğü çırılçıplak ortaya konmuş hisseder ve bir hınç duyar. İşte bu çok özel hüznü litos'tan başka bir sözcükle anlatmak olanaksızdır. Hiç spor yapmadan, arkadaşsız ve annesinin gereğinden fazla şefkatli bakışları altında geçen hastalıklı çocukluğunu anımsar ve kendisinden de yaşamından da umutsuzluk duyar. Sonra birlikte bir kır yolundan dönerler ama konuşmazlar. Oğlan kendisini yaralanmış ve aşağılanmış hisseder ve karşı konmaz bir dövüşme isteği duyar. Ne oluyor sana diye sorar kız. Oğlan da ona sitem eder, ırmağın öteki kıyısında akıntı olduğunu pekala bilmektedir. Bu yüzden orada yüzmemesini, boğulma tehlikesi olduğunu söylemiştir ve kızın yüzüne bir tokat atar. Genç kız ağlamaya başlar. Oğlan kızın yanaklarından akan yaşları görünce ona karşı yüreğinde büyük bir acıma duyar, onu kollarının arasına alır ve litostu birden dağılıp gider. Ya da öğrencinin çocukluğundaki bir başka olay, ana babası ona keman dersi aldırmaktadırlar. Pek yeteneği yoktur bu konuda. Çalıştırıcısı arada çalışmayı keser ve onu yanlışlarından ötürü sert, dayanılmaz, soğuk bir sesle azarlar. Kendisini ezilmiş hisseder, içinden ağlamak geçer. Ama daha doğru ve yanlışsız çalmaya çalışacağı yerde bu kez bile bile yanlış çalmaya başlar. Çalıştırıcının sesi gitgide daha dayanılmaz, daha sert bir tını kazanır. Öğrenci de içindeki acılığa, litostuna daha çok gömülür. O halde nedir litost? Litost, içimizdeki zavallılığın birden ortaya çıkmasından doğan bir acılı durumdur. Kendi iç zavallılığımıza karşı kullanılan en alışılmış reçete aşktır. Çünkü gerçekten sevilen bir kişi zavallı olamaz. Çünkü bütün zayıflıkları aşkın sihirli bakışıyla bağışlanır. Böylece kafasını suyun üstünde beceriksizce tutan bir kötü yüzücü, kusursuz bir baştan çıkarıcı olabilir. Aşkın mutlaklığı, gerçekte mutlaklığın tanımlanması isteğidir. Sevilen kadının bizim kadar ağır yüzmesi, kendisine ait bir geçmişin olmaması, yani mutluluk duyarak anımsayacağı kendine özgü bir geçmişinin olmaması arzusudur. Ama bu mutlak tanım düşü bir kez kırıldı mı, genç kız hızla yüzmeye başladı ya da geçmişini mutluluk duyarak anımsamaya çalıştı mı, aşk sürekli bir büyük acı kaynağı olur ki biz buna litost diyoruz. İnsanoğlunun genel olarak kusursuz olmadığı konusunda derin bir deneyim sahibi olduğunda bir tür aşırılıklarından görece olarak kurtulunabilir. Öz zavallılığımızın görüntüsü bize sıradan bir ilgi çekici olmayan bir şey gibi gelir. Dolayısıyla litost bir deneyimsizlik çağının çizgisidir. Gençliğe özgü bir süstür. Litost iki zamanlı bir motor gibi çalışır. Bir kaygı duygusunun yerini öcalma isteği alır. Öcalmanın amacı karşısındakinin de aynı biçimde kendi zavallılığını ortaya koymasıdır. Adam yüzmeyi bilmez ama tokatlanan kadın ağlar. Böylece kendilerini eşit hissedebilirler ve aşklarını yürütebilirler. Öcalmanın gerçek nedeni hiçbir zaman açıklanamayacağından öğrenci kıza kendisinden hızlı yüzdüğü için tokat attığını itiraf edemez. Yalancı nedenler ileri sürmek gerekir. Yani litost hiçbir zaman acıklı bir ikiyüzlükten vazgeçemez. Genç adam sevgilisi boğulma tehlikesiyle karşılaştığı için korkudan deliye döndüğünü, çocuk insanın dişlerini kamaştıracak biçimde kemanı yanlış çalışının nedeni olarak iyileştirilmesi olanaksız bir yeteneksizliği olduğunu ileri sürer. Bu bölümün her şeyden önce öğrenci kimdir başlığını taşıması gerekirdi. Ancak litos diye nitelendirdiğim bu duyguyla davranmış olduğuna göre onun litostun etki canlı bir örneği olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla öğrencinin aşık olduğu kızın onu terk ettiğini söylemek, şaşmamanız gerek. Yüzme biliyor diye tokatlanmak hiç de hoşlanılacak bir şey değildir. Öğrencinin doğduğu kentte karşılaştığı kasabın karısı bu bakımdan ona yaralarını sarmak için kullanabileceği kocaman bir sargı gibi görünmüştü. Kadın ona tapınmakta, onu tanrılaştırmakta ve Schopenhauer'dan söz ettiği zaman öğrencininkinden bağımsız kendi kişiliğini ileri sürerek karşı çıkmaya kalkışmamaktaydı. Belleğinde kötü bir yeri olan öğrenci kız gibi. Madame Christine ona baktığı zaman öğrenci kadının heyecanıyla heyecanlanarak gözlerinden yaşlar göründüğünü hayal ediyordu. Buna unutmadan şunu ekleyelim ki öğrenci kız arkadaşıyla ipleri kopardığından beri hiçbir kadınla yatmamıştı. Voltaire kimdir? Voltaire edebiyat fakültesinde asistandır. Esprili ve saldırgan bir yaratılışı vardır. Gözleri rakibinin gözlerine yakıcı bir tavırla sanki dalmaktadır. Bunlar ona Voltaire adının takılması için yeterlidir. Asistan öğrenciyi sevmektedir ve bu az buz şey değildir. Çünkü Voltaire birisine sevgi duyabilmesi için çok şeyler bekler o kişiden. Seminerden sonra öğrenciye yaklaşarak ertesi akşam kendisine bir parça zaman ayırıp ayırmayacağını sordu. Ne yazık ki ertesi akşam Madame Christine öğrenciyi görmeye gelecekti. Öğrencinin Voltaire daha önce verilmiş sözü olduğunu söyleyebilmesi için oldukça yürekli olması gerekiyordu. Ne var ki Voltaire bu bahaneyi elinin tersiyle geri çevirdi. O halde randevunuzu ertelemeniz gerekecek. Bundan pişman olmayacaksınız. Sonra öğrenciye ertesi gün ülkenin en iyi şairlerinin yazarlar kulübünden toplanacaklarını, kendisinin de onlarla birlikte olacağını açıkladı. Öğrencinin de onlarla tanışmasını dilediğini söyledi. Eğer Voltaire'in bir monografisini yazdığı ve sık sık evine gittiği büyük şair de orada olacaktı. Büyük şair hastaydı ve koltuk değnekleriyle yürüyebiliyordu. Evinden pek sık çıkmadığı için onunla karşılaşmak fırsatını kaçırmamak gerekti. Yarın orada bulunacak şairlerin bütün kitaplarını okumuştu öğrenci ama büyük şairin yapıtlarını sayfalarca tutan dizelerini ezbere biliyordu. Hiçbir zaman onlarla birlikte bir gece geçirmek kadar istediği başka bir şey olamazdı. Öte yandan aylardan beri bir kadınla yatmamış olduğunu anımsayınca gelmesine olanak bulunmadığını söyledi. Voltaire bu kadar büyük adamlarla karşılaşmaktan daha önemli bir şey olabileceğini anlamıyordu. Bir kadın, canım böyle bir şey daha sonraya da bırakılabilirdi. Birden gözlükleri alaycı kıvrımlarla doldu. Ama öğrencinin gözlerinin önünde uzun tatil boyunca bir ay süreyle ondan korkuyla kaçınmış olan kasabın karısının imgesinden başka bir şey yoktu. Kendisini çok zorlayarak da olsa başıyla yine olmaz dedi. Öğrenci için o anda Kristin, ülkesinin bütün şiirlerinden daha değerliydi. Uzlaşma. Kristin sabahtan geldi. Gün boyu kendisine tanıklık yapacak biçimde Prag'da dolaştı. Öğrenci akşam için seçtiği bir kahvede randevu vermişti. Kahveye girdiğinde bayağı korktu. Salon sarhoşlarla doluydu ve tatil günlerinin taşralı perisi Hela'nın bitişiğindeki müşteriler için değil de kirli tabakların konulması için ayrılmış bir masada oturuyordu. Acemice bir resmiyetle giyinmişti. Uzun süreden beri başkente gelmemiş olan taşralı kadınlarınki gibiydi kılığı. Başında şapkası, boynunda göze çarpan incileri ve uzun topuklu siyah iskarpinleri vardı. Öğrenci yanaklarının ateş içinde olduğunu hissetti. Heyecan ve hayal kırıklığı belirtisi. Küçük kentin kasapları, tamircileri ve emeklilerinden oluşan fon içinde Kristin, Prag'dakinden farklı bir izlenim yaratıyordu. Burası güzel berber kızlar ve kız öğrenciler kentiydi. Gülünç incileri ve ağzındaki altın dişiyle çenesinin üstünde, ağzının köşesinde, öğrenciye aylardır kendisini zalimce iten blue jeanli bir çocuksu, kadın güzelliğinin kişileşmiş bir ters görünümü izlenimi veriyordu. Kristin'e doğru güvensiz adımlarla yürüdü. Öfkesi Litost'u da adımlarına eşlik ediyordu. Öğrenci hayal kırıklığına uğramıştı ama Madame Kristin'ki ondan geri kalmıyordu. Öğrencinin kendisini çağırdığı lokantanın gerçi güzel bir adı vardı. Prag'ı tanımayan Kristin, burasının lüks bir yer olduğunu ve öğrencisiyle Prag'ın göz kamaştırıcı zevklerini tadacaklarını, baş başa bir yemek yiyeceklerini sanıyordu. Oysa baktı ki, Kral Venceslas tamircisinin gelip bira içebileceği türden bir yerdir ve öğrenciyi Hela'nın bitişiğindeki bir masada beklemek zorundadır. O zaman Litost diyerek tanımladığım türden, sözde anlatılmaz bir duyguya değil, tam anlamıyla sıradan bir öfkeye kapıldı. Bununla demek istediğim o ki, kendisini ne aşağılanmış ne de zavallı buluyordu. Sadece öğrencinin nasıl davranması gerektiğini bilmediği kanısındaydı. Zaten bunu hemen ona söylemeye başladı. Çok öfkeli bir hali vardı ve kasapla konuştuğu gibi konuşuyordu onunla. Ayakta karşı karşıya duruyorlardı. Kadın ona yüksek sesle ve durmadan konuşarak sitemler yağdırıyor, öteki ise kendisini pek zavallıca savunuyordu. Kristin'in kendisinde uyandırdığı tiksinti duygusu daha az değildi. Onu hemen evine götürüp bütün gözlerden saklamak ve sığınaklarının yaratacağı içli dışlı hava içinde kaybolan güzelliğin yeniden doğmasını beklemek istiyordu. Ama Kristin kabul etmiyordu. Uzun süreden beri gelmemişti başkente. Bir şeyler görmek, çıkıp gezmek, eğlenmek istiyordu. Siyah iskarpinleri ve kocaman gösterişli incileri haklarının korunmasını kuvvetle istemekteydiler. Ama burası çok güzel bir kahve, en ilginç kişiler gelir buraya dedi öğrenci. Böylece kasabın karısına başkentte neyin ilginç, neyin ilginç olmadığını hiç anlamadığını hissettirmek istiyordu. Ne yazık ki bugün çok kalabalık. Seni başka yere götürmek zorundayım. Ancak aksi gibi öteki kahveler de tıklım tıklım doluydu. Birinden ötekine gitmek için hayli yürümek gerekiyordu ve Madame Kristin küçük şapkası, incileri ve ağzında parlayan altın dişiyle dayanılmaz derecede gülünç görünüyordu öğrenciye. Genç ve güzel kadınlarla dolu sokaklardan geçiyorlardı ve öğrenci Kristin uğruna ülkesinin devleriyle geçireceği bir geceden vazgeçtiği için kendisini hiçbir zaman bağışlamayacağını anlıyordu. Öte yandan onun düşmanlığını çekmek de istemiyordu çünkü daha önce dediğim gibi uzun süredir bir kadınla yatmamıştı. Yalnız çok ustaca düzenlenecek bir uzlaşma bu ikilemi çözümleyebilirdi. Sonunda çok uzak bir kahvede boş bir masa buldular. Öğrenci iki aperatif ısmarladı ve Christine'in gözlerine üzgün üzgün baktı. Burada Prag'da yaşam önceden kestirilemeyen rastlantılarla doluydu. Örneğin dün ülkenin en ünlü şairi telefon etmişti kendisine. Öğrenci şairin adını söyleyince Madame Christine yerinden sıçradı. Okulda onun şiirlerini ezbere bilirdi. Adları okullarda öğrenilen büyük adamların biraz gerçek dışı, madde dışı yanları vardı. Onlar daha sağlıklarında ölülere özgü o görkemli sergide yerlerini alırlardı. Christine öğrencinin büyük şairi gerçekten tanımış olabileceğine inanamazdı. Elbette tanıyorum diye dikeldi öğrenci. Onun ustasıydı büyük şair. Bir monografisini yazmaktaydı şu sıra ve bir gün herhalde kitap halinde çıkaracaktı. Şimdiye dek bundan Madame Christine'e övündüğünü sanmasın diye söz etmemişti. Ama şimdi söylemek zorunda kalmıştı çünkü büyük şair aniden yollarını kesmiş bulunuyordu. Gerçekten de bu gece Yazarlar Kulübü'nde ülkenin tanınmış şairleri ve bazı eleştirmenlerle bazı yakınlarının çağrıldığı özel bir söyleşi düzenlenmişti. Çok önemli bir toplantı olacaktı bu ama kuşkusuz öğrenci oraya gitmeyecekti. Madame Christine ile birlikte olmaktan o kadar mutluydu ki. Benim kendime özgü ve tatlı ülkemde şairlerin büyüsü henüz kadın kalplerini etkilemeye devam etmektedir. Christine bir yandan öğrenciye karşı hayranlık duyarken öte yandan da onun çıkarlarını kollamak ve ona öğütte bulunmak için anaca bir istek hissediyordu içinde. Çok ilginç bir beklenmeyen özveriyle öğrencinin büyük şairin katılacağı bu toplantıya katılmamasının yazık olacağını belirtti. Öğrenci onun büyük şairle arkadaşlarını görmekten mutluluk duyacağını bildiği için Christine'in de kendisiyle birlikte gelmesi için çok uğraştığını söyledi. Ne yazık ki olanaksızdı bu. Büyük şair bile karısıyla birlikte gelmiyordu. Tartışma yalnız uzmanlara yönelikti. Önce gerçekten de oraya gitmeyi hiç düşünmemişti ama şimdi düşünüyordu da Christine haklıydı. İyi bir fikirdi bu. Toplantıda bir saat kalabilirdi. O sırada Christine kendisini evde beklerdi. Sonra birlikte olurlardı. Yalnız ikisi baş başa. Tiyatro ve varyetelerin çekiciliği unutuldu ve Christine öğrencinin çatı katındaki odasına gitti.